Ayrım 4. Şairin romanı Muratan Mungan, sayfa 39. Güney Işığı. Herkes söylerdi. Bendag'ın şiirlerinde ışığın geçişlerini görmek mümkündür. Doğadaki kadar apaçıktır bu. An ertelenir, bütün şiirlerinde an ertelenir. Böylelikle zaman sonsuzlaştırılır. Bunu yapan ışığın hızıdır. Işığı evcilleştirmeden kendinin kılmayı başarır. Sözcükler kadar ışığı da öğrenmek gerektiğini ilk ne zaman farkına vardı, kendi de bilmiyor. Her zaman ışıkla derdi olmuştu, bunu biliyor. Daha küçük bir çocukken bile ışığın sorunlarıyla çalkalanıp duran içi, ancak güney ışığına kavuştuğunda huzur bulmuştu. O zamanlar yalnızca küçük ve şirin bir sahil kasabası olan bu şehir, adı her yerden duyulan güney ışığının ana yurduydu. Güney ışığı diye bir şey olduğunu ilk kez bu şehrin adıyla birlikte duymuştu. Makra Kamaş. Güneşin tuhaf bir eğimle aydınlattığı güneyde, günün neredeyse her saatine gün doğumunun ya da gün batımının birbirinin içinde eriyen yumuşak renkleri ve tonları hakimdi. Öyle üzerlerinin her yeri tepeden aydınlattığı çiğ ışık güneye hiç uğramazdı. Bu Bendag'ın şiirine de yansımıştı. Geç sonbahar günlerinin ya da kış başlangıçlarının isli külünde bile yumuşak ışığın yol yol serpintileri görülürdü. Herkes söylerdi. Bendag şiirlerinde ham renkler kullanmaktan korkmaz diye. Çünkü o usta bir ressam gibi renkleri ışığın ellerine teslim etmeyi bilir. Defterlere bakmak için girdi çarşı içindeki bu küçük dükkanda, onu birdenbire bu ışıklı çağrışım yolculuğuna çıkaran şey, güneşin dükkanı kesme dilimli cam kapısında yarattığı ışık oyunları olmuştu. Bir çocukluk oyuncağıyla yıllar sonra sandık odasında karşılaşmak gibi sevimli bir şeydi bu. Bir tek burada, Makra Kamaş'ta, buranın güneşinde olan bir şeydi. Çocukluk günleri kadar uzak bir şey. Kapı camının görünüşüne hayranlıkla dalmış olan yüzüne, camdaki gün batımının cömert renkleri yansıyor. Yüzündeki yaşını söyleyen derin çizgileri yumuşatarak zamanı iade ediyordu. Tabandan sarkan renk renk fener ışığı kağıtları, salkımlı uçurtma saçakları hafif bir esintide hışırdayarak ileri geri salınıyor, dükkanın insanın içine yatıştıran müziğini oluşturuyordu. Satıcının üzerinde sabitlenen bakışlarına karşın bir şey söylemeden raflarda duran top top kağıtlara hayranlıkla dalıp gitmişti Bendag. Anakaranın ve yerkürenin hemen her bölgesinden, deniz aşırı uzak kara parçalarından, kuzey adalarından getirtilmiş cins cins top top renk renk kağıtlar düzgün biçimde istif edilmiş olarak yer alıyordu raflarda. Kağıtların dilsiz evreni Bendag'ı her zaman büyülemişti. Emeğin tarihine duyduğu hayranlıkla nesnelerin hakkı vardı. Daha ilk günlerde ışığı gözetlemeyi biliyorsun demişti ustası. Bu iyi işaret. Şiir ışıktan doğar çünkü. Bir ressamın dikkatiyle ışığı kollardı. Işığın yalnızca kağıdın yüzeyine değil, nesnelerin, eşyaların, doğanın üzerine de nasıl düştüğüyle, şiirin bir iç sorunuyla ilgilenir gibi ilgilenirdi. Şiiri ta içinde duymak, şiir yazmak, ışıkla harfleri buluşturmak için günün çeşitli vakitlerini kollardı. Bu konuda dikkatinin bilenmesi için ustası onu bir süreliğine bir ressamın yanına çırak vermişti. Başlarda orada niçin bulunduğuna bir anlam veremeyerek tunç havanlarda bitkiler ezmiş, tahta kacaklarda toz karmış, madeni leğenlerde kil yoğurmuş, renkli kayaçları kırarak ufalamayı, ufaladığı taşları toz ve tebeşir haline getirerek ara renkler, ara tonlar bulmayı, maden filizlerinden boya elde etmeyi öğrenmişti. Has bir ressam gibi gün doğumuyla uyanıp gün batımıyla yatmayı adet edinmesi o zamanlardan kalma bir alışkanlığıydı. Bu yüzden şiiri ışığa ve renge bağımlı bir şiir oldu hep. Farklı ışık eğimlerinin hem nesneleri hem ona bakan gözleri yenilediğini, bakış tazelediğini bir ressam kadar biliyordu artık. Bütün bunlar onun şiirine, resmin gücüne kattı. Ustası onu bir ressamın yanına çırak olarak gönderirken yanılmamıştı. Şairlerle ressamlara devlerin dikkati gerekir derdi ustası. Görünüşlerinin aksine tabiatın en zayıf canlıları devlerdir çünkü. İlk onlar silindiler yerküre üzerinden. Bu yüzden devler daha dikkatli olmalıdır. İyi bir dev tavşan uykusuyla uyumalıdır. Çünkü hayat onu her an gafil avlayabilir. Bunları söylerken ustasının yüzünde neşeli bir bulmacanın yanıtını bekleyen hınzırca bir ifade belirmişti. Böyle zamanlarda söylediklerini ne kadarını ciddiye almak gerektiğini, ne kadarının bir dilbazlık olduğunu anlamak güçtü. Hayatta en çok ustasını özlemişti. Bir süredir tezgah üstüne yayıp durduğu çeşitli kağıt toplarından birinin karşısında Bendag'ın nihayet duraladığını gören satıcı, sabrının ödülünü aldığını gösteren bir gülümsemeyle gevşedikten sonra çok uzaklardan getirtilmiş olduğunu söylediği bu kağıdın özelliklerini bir bir sayıp dökmeye başladı. Yer kürenin en yaşlı ağacı sayılan Duralaba tomrukları rendelenmiş olan kağıdın hamuruna kahverengi köknar kökleriyle tatlı su yosunu lifleri katılmıştı. Bu yüzden kağıdın hafif pürüzlü dokusu sürekli ışığa tutulmuş gibi içinden aydınlanıyordu. Bu kağıtla burada akşamüstünün bu saatinde güney ışığını olanca canlılığıyla anımsadığı bu dükkanın şu cam kapısının cömert renkleri yüzüne vururken karşılaşmış olmasının bir rastlantı değil yazgı olduğunu düşündü Bendag. Bu bir rastlantı ise bile bazen hayatın rastlantıları kaderin yerine karar verir. Görünen her şey yeniden şiire dönmesini söylüyordu. Öte yandan 50 yıl sonra hangi başlangıç göze alınabilirdi ki? Görünmeyen mürekkeple gizli gizli yazdığı son yolculuk şiirlerinin koynundaki varlığı defterin saklandığı yeri ürpertti. İçindeki şair hiçbir zaman ölmemişti ama Bendag onu kendinden yapılma bir hapishanede kilit altına almıştı. Önünde geniş bir tabak halinde topu açılıveren kağıdın üzerinde sağ elinin avucunu bir şifacı, bir büyücü gibi uzaktan şöyle bir gezdirdi Bendag. Kağıdın yüzeyini zorlayarak dışarı taşmaya çalışan arı yoğunluğu avuçlarında hissetti. Avucun içi ateşe tutmuş gibi ısınmıştı. Kağıdın hamındaki kor çekirdek onu çağırıyordu. Kağıtla kendisi arasında özel bir ilişki, bir gizli yol kurulmuştu. Kendisini ve sırlarını ona emanet edebileceğini anladı. Ne zamandır kendisine hiç olmazsa bir defterlik kağıt satmaya çalışan iş bir satıcının çabasını ve sabrını ödüllendirmek istercesine 4 defterlik kağıt kestirdi benden. Cilt ve mukavva kapak istemiyordu. Sırt bağcıklı, sağlam dikişli, cebe sığabilecek biçimde kolay katlanır olsun yeter. Sipariş verdiği defterler hazırlanırken kemik rengi keten perdelerin, yarıya dek örttüğü dükkanın, arka tarafındaki ellerinde tavas suyuna batırdıkları lagere taşıyla sayfa cilalayan genç çırakları seyretti. Yaptıkları işten hoşnut, şevkle çalışıyor, arada bir gayrete geldiklerini göstericesine dişlerini alt dudaklarına geçiriyorlardı. İpte başka bir köşede diğer bir çırak işine gömülmüş, başını bile kaldırmadan defter tezgahına gerili sayfaları cetvel çekiyordu. Bendag'ın kendilerini seyrettiğini fark ettiklerinde gür kirpikleri siyah gözlerinde beliren şaşkını takip eden mahcup bir gülümseşle önlerine baktılar. Az sonra yeniden işlerinin dalgınlığı arasında kaybolmuşlardı. Bendag daha o an bu çocukların ellerindeki sayfalara gömülerek onun şiirindeki yerlerini aldıklarını hissetti. Bir gün o sayfalar üzerinde görünecek ve Bendag'a kendi şiirlerini yazdıracaklardı. Şiirin göğünde tesadüf kuşları uçar, derdi ustası. Dükkandan çıktıktan sonra bir süre daha deftercilerin orada oyalandı. Giderken ardında bıraktığı şeylerin ne kadarının yerinde durduğuna dair beyhude bir duyguyu tazelemek istiyordu. Ardında bıraktığı yaşamı kendinden sonradakilere sağlam teslim etmek istercesine, zamanın götürdükleriyle koruduklarının son bir kez sayımını yapmak isteyen dikkatli gözlerle bakıyordu çevresine. Bir şair ölürken yer küreyi bulduğundan daha güzel, daha iyi bırakmak zorundadır demezler miydi? Ne zaman kağıtçıları, deftercileri geçse yer kürenin yazılmak için var olduğunu düşünürdü Bendag. Yer küre sanki yalnızca yazılmak için vardı. O da bütün kendinden öncekiler gibi doymaz bir iştahla yer küreyi kağıtlara, defterlere sığdırmaya çalışmıştı. Hala çoğu dışarıda kalıyordu yer kürenin. Bitmiyor, tükenmiyordu. Toprak rengi incecik bir ipekli parşömene sarılmış, içinde yeni kesilip biçilmiş taze kağıt kokan, defterlerin bulunduğu paketi koltuğun altına sıkıştırıp hızlı adımlarla hallaçların sonbaharı meydanlarına yöneldi. Adımlarındaki kararlılığı, yürüyüşündeki çevikliği gören biraz uzaktan genç bir adam sanabilirdi. Dün Surların dibinde karşılaştığı keçe işçisi Usan Geyman'ın söylediği kadar vardı. Buralarda her şey çok değişmişti gerçekten. Armut biçimindeki hallaçların sonbahar meydanı yeniden düzenlenmiş, eskiden şehir molozlarının yığıldığı, sağ taraftaki denize inen uçurum derinindeki kaya oyuğu tamamen kapatılarak geniş bir düzlük, bir oyun alanı haline getirilmişti. Yanı başındaki kayalıkların üzerinde Güneybatı Limanı'nın çeşitli zengin balıklarıyla besili toraman kediler kendilerini tamamen güneşe bırakmış bir halde uzanmış, usul kuyruk hareketleriyle keyif çatıyorlardı. Meydanın hemen bitimindeki kör hendeklerin yerine yarım ay biçimde denize açılan sıra sıra camlı kahveler dizilmişti. Denizin görünüşünü kapatmasın diye bu kahvelerin ön ve arka tarafları tamamen camdan yapılmıştı. Böylelikle deniz manzarası engellenmemiş oluyor, meydanda dolaşanlarla kara tarafına yer alan dükkanlarda bulundukları yerden denizi görebiliyorlardı. Kış akşamları düşünerek kahvelerin ön ve arka tarafındaki bölmeler daha dar, ortadaki bölme ise daha geniş tutulmuştu. Böylelikle yumuşak havalarda kahvenin bütün bölümlerinde oturulabilirken, kışları ve soğuklarda herkes ön ve arka bölümlerin korunaklı kıldığı orta bölmede üşümeden oturabilecekti. Her biri bir sırça köşke benziyordu bu kahvelerin. İlk rüzgarda dağılıverecekmiş gibi kırılgan bir görünüşleri vardı. Günün bu saatinde orada daha çok gençler göze çarpıyordu. Meydanın kara tarafında eskiden olduğu gibi hallaçlar yer alıyordu. Yalnız şimdi onların iki yanına da dibekçiler eklenmişti. Usan Geyman'ın sözünü ettiği güneyin en iyi kahvelerinin çekildiği dibekçiler olmalıydı bunlar. Ama gördüğü kadarıyla yalnızca kahve değildi çektikleri. Çeşitli tohumlar dövüyor, taneli otlar öğütüyorlardı. Bütün dibekçilerin yola açılan kapı ağızlarında Dehamar'ın kitabı asılı duruyordu. Dibekçilerin türküsü. Usan Geyman'ın belirttiği gibi tecimsel bir aç gözlülükten çok kendilerini anlatan şaire bir saygı ifadesi olarak asılı durdukları belli oluyordu. Pamuk, yün ve lohuma silkeleyen hallaçların tokaç sesleriyle dibekçilerin tok havanlarda uğuldayan tokmak sesleri birlikte olağanüstü bir tartım ve uyum oluşturarak mekana kendi müziğini veriyordu. Dibekçilerden ya da hallaçlardan birinin hep birde yakalanmış olan bu genel ses akışını zaman zaman bozarak başka bir tartıma doğru ayak değiştirdiğini gösteren ataklarına diğerleri hemen karşılık veriyor. Böylelikle havaya uyumunu veren bu seslerden adeta doğaçlama bir müzik ortaya çıkıyordu. Bendak, Usan Geyman'ın dediği gibi, şimdiki gençlerin bazı bakımlardan çok daha şanslı olduğunu düşünerek geçip kahvelerden birine oturdu. Daha kalabalık olan ortadaki büyük kahveyi değil, daha sakin görünen yan kahvelerden birinin kuytu köşesini tercih etti. Akşamki şiir şöleninin ortadaki kahvede yapılacağı camlara asılmış durumlarda yazılıydı. Burnun her iki ucundaki körfezde sakin ve görkemli bir umarsızlık içinde, direklerinde bayraklar, flamalar ve fenerler asılı dev kalyonlar demirlenmişti. Bu uzaklıktan bakıldığında insanda oyuncak oldukları hissi uyandırıyorlardı. Nicedir günde yalnızca bir kupa kahve içen Bendak, Güneyburnu deniziyle uzun uzun bakıştıktan sonra günün ilk kahvesini söyledi. Guhmana tanelerinden süzülmüş, menenç otu karılmış koyu basemya kahvesi. Kahvesini daha ısmarlarken damağa kamaşmıştı. Hallaçların sonbaharı. Her bir köşesinde özlemleriyle yüzlercesine şehrin sokaklarını uzun uzun dolaşıp, gün ışığının tamamen silinmediği akşam başlangıcında yeniden meydana döndüğünde dört bir yana asılmış çeşitli renk ve boyda fenerlerin, püsküllerin, flamaların, bayrakların kamaştırdığı canlılık gözlerini aldı Bendak'ın. Birdenbire kendini gerçek bir şenliğin ortasında buluvermişti. Hevesli adımlarla sahil tarafına yöneldi. Gözlerinde kalmış eski bir dalgınlıkla baktığı mavisi kararmaya yüz tutmuş deniz, nedense hiçbir kıyısını bilmediği yabancı bir deniz gibi duruyordu karşısında. Onun umursamaz sakinliğinde ona burada olmadığı zamanları hatırlatan uzak kapalı bir şey vardı. Hüzünlü bir şey. Birbirlerinin çocukluğunu bilenlerin yaşlılıkta karşılaşmasındaki burukluğu andırıyordu. Bir süre bu duygunun içinde dolaşmasını, ona geçmişi ince bir kederle hatırlatmasına izin verdi. Ardından akşam deniziyle bakışmaktan vazgeçip ilgisini giderek canlanan kalabalığa ve şimdi içinde bulunduğu zamana yöneltti. Önünde her geçişinde biraz daha kalabalıklaştığını gördü. Akşam şiir sohbetini yapılacağı, orta kahvenin camları içeride yanan tavan kandillerinden, tunç ayaklı çok kollu lambaların güçlü alevlerinden ötürü ışıl ışıl parlıyor, adeta insanları içeri çağırıyordu. İnsan arasına karışmakta her zaman zorlanmış, yabani yanı nedeniyle kalabalıkların varlığından hep ürküntü duymuş olan Bendak, bu akşam toplantısı için büsbütün kararsızdı. Bir an önce uyku alanına dönüp erkenden yatağa girmekle, kahveye dalıp bir köşede gençleri dinleyerek sessizce geceyi izlemek arasında kararsızlık çekiyordu. İkircimde kalmaktan, iki niyet arasında bölünmekten, kararsızlık çekmekten oldum olası hoşlanmazdı. Ama bu sefer onun kararsızlığını, ürküntüsünü besleyen şey, dün şehrin sularındayken Ustan Geyma tarafından tanınmış olmasıydı. Onu burada tanıyan başkaları da çıkabilirdi. Bir yanıyla güven uyandırmış olsa da bu keçe işçisi kadın coşkusunu yenilip başkalarına ondan söz etmiş olabilirdi. Daha içeri girdiği anda bir takım meraklı gözlerin ilgisiyle karşılaşabilir. Dahası olanlar bununla da kalmayabilirdi. Şairliğine, şiirlerine, gösterilen ilgiden, hayranlık ve takdir gösterilerinden her zaman mahcubiyet duymuş, öteden beri bu gibi durumlarda kalmaktan kaçınmıştı. Hele şu ilerlemiş yaşında buna hiç hali yoktu. Üzerinde uzun yolculuklarda eprimiş kapüşonlu abası vardı. Kahveye giderken kapüşonlu sahibinin yüzünü bir ölçüde de olsa gizleyen koruculuğuna sığınma gereği duydu. Bir süre çevresine bakındıysa da oturacak yer bulmakta zorlandı. Başlama zamanı yaklaşmış olsa gerek ki birdenbire içeri girenlerin sayısı artmış, onunla birlikte girenler alışkın hareketlerle kenar sedirlerine, bir takım boş iskemlelere çabucak yerleşirken o ayakta kalıvermişti. Boş görüp yöneldiği birkaç iskemlenin üzerine yerleştirmiş kimi aba, torba ya da çantaların varlığından, oraların da birileri için arkadaşları tarafından tutulmuş olduğu anlaşılıyordu. Bu sırada ön sıralarda bir yerde ayağa kalkıp ardına dönmüş, birini aranır gibi sağına soluna bakınıp duran Ustan Geyma gözüne ilişti. Ansızın bir ürperti, birdenbire parlayıveren bir alaz gibi içini yaladı. Kendini tuzağa düşmüş hissetti, telaşı çoğalmış, o gürültücü kalabalık içinde Bendak'ı gören Ustan Geyma'nın yüzü ışıdı. Göz göze geldiklerinde Ustan Geyma dudaklarının üzerine koyduğu işaret parmağıyla ses çıkarma işareti yaptıktan sonra yanındaki boş yeri onun için ayırmış olduğunu göstererek Bendak'ı yanına çağırdı. O işareti senden kimseye söz etmedim anlamında güven vermek için kullandığını düşünen Bendak'ın tedirginliği azaldı. İçi rahatlamış bir halde gülümseyerek yanına gitti onun. Kahvenin içinde liman esmeri genç bir delikanlı kalayı pırıl pırıl ışıldayan kenarları renkli halkalarla süslenmiş, askılı bir tepside gelen konuklara dumanı üstünde ruvaş çayı dağıtıyordu. Ustan Geyma ile Bendak ellerini ısıtan kupalarda ruvaş çaylarını yudumlarken kısa cümlelerle sohbet ettiler. Bendak'ın kuşkusunu, ürküntüsünü anlamış olan Ustan Geyma, söz vermiş olduğu üzere kimseye ondan söz etmemiş olduğunu açıkça belirtme gereği duydu. Onu hayranlığıyla rahatsız, huzursuz etmemesi gerektiğini bildiğini, her bakımdan kendisine güvenebileceğini söyleyip, şairin konuk olduğu bu şehirde gereksinimlerini karşılamak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kibar bir dille bildirdi. Arkadaşlığını talep etmeden sevdiği şaire soylu bir alçak gönüllükle yardım etmeye çalışan kadının, bu olgun ve ölçülü tutumu Bendak'ta özel bir saygı uyandırdı. Öğle tatillerini şiir okumaya ayıran bir işçi kadının başka türlü olması beklenemezdi zaten. Az sonra önlerindeki yükseltiye çıkan iki okumacı kalabalığın dalga dalga azalan uğultusu dinip sakin bir sesle gecenin ilk şiirini okumaya başladıklarında anakaraya dönmüş olduğunu idrak etti Bendak. İçin afansız dolduran bu mutluluğun ışığında sanata özgü bir telaşın kuşattığı bu acemi heyecanı derinden derine özlemiş olduğunu, uzaktayken, dönüş yolundayken, Ankara'da kendisini bekleyeceğini sandığı şeylerin hepsini birden hayal edemediğini fark etti. Çevresinde olup biten her şey ona kuvvetle gençliğini hatırlatıyordu. Neden birçok insanın hayatından söz ederken aslında gençliğinden söz ettiğini, şimdi içinde olanca alazıyla parlayıveren bu güçlü duyguların ışığında bir kez daha düşündü. Makra Kamaş onun gençliği demekti. Yalnızca vatanını değil, gençliğine de dönmüştü Bendak. Bu işte çok usta oldukları anlaşılan okumacılar hayli başarılı seçilen Şiirler güzeldi. Pendak yavaşça gevşemiş, üzeri darokran hazırıyla kaplı iskemlesine yayılmıştı. Uslan Geyman'ın yanındaki varlığı rahatlatmıştı onu. Ne zamandır bir kadının omzuna değmemişti omuzları. Sevecen bir kadının sıradan bir temasın bile insanda güven verici bir huzur uyandırdığını nicedir unutmuştu. Uslan Geyman'ın hoşuna giden şiiri oldu mu, farkında olmaksızın iç çekmesi bile kendinden oluşan bu şefkat ve huzur havasına ekleniveriyordu. Ardından biri çıkıp kısa bir konuşma yaptı. Her ne kadar sesindeki heves güçlüyse de hiçbir şey karşısında değişmeyecek bir ses tonuyla, düzgün ama basmakalı tümcelerle konuştuğu için sözleri yaşamsallık kazanmıyordu ağzında. Altın Çağ'ın bir daha yazılması mümkün olmayan şiirlerinden, ilk kez icat edilen sözcüklerle yazılan büyücü şiirlerinde kilitli kalmış, kadim anlamlardan umutsuz bir dille söz edip indi. Konuştukları hiçbir yere bağlanmıyordu. Böyleleri eskiden de vardı, dedi Bendak. Bazen zaman hiç geçmemiş gibi oluyor. Bir süre sonra okumacılardan biri, aralarında bulunan genç bir şairi kendi şiirlerini okuması için yanlarına çağırdı. Her halinden yaşının heyecanlarına sahip olmadığı anlaşılan bu genç adam yerinden kalkıp okumacıların bulunduğu yükseltiye yürürken kahveyi dolduranların yüreklendirici alkışlarına karşın fazla sakindi. Söz konusu olan kişi kendisi değilmiş gibi davranabiliyordu. Donuk bir kayıtsızlık içinde yerini aldığında Bendak, bu genç adamın şiir okurken yavaş yavaş değişeceğini, ona şiir yazdıran Alaz'ı ister istemez dışa vuracağını düşündü. Şiirin sihrinin ara sıra hayata yaptığı böyle hoş sürprizler olurdu. İçinde bulundukları bu solgun anın kendisini güçlendirecek tam da böyle bir sihre ihtiyacı vardı doğrusu. Oysa genç adamın sesi neredeyse hiç tanımadığı duyguları anlatan başka birinin şiirlerini okuyormuşçasına yabancı ve uzaktı. Tuhaftır, sesinde yazdığı şiirlerin hikayesi yoktu. Yalnızca gözleri değil, içi de okuduklarına yabancıydı sanki. Belki şiirleri değil ama şiirleriyle kendisi arasındaki elle tutulur bu kas katı uzaklık ilgisini çekmişti Bendak'ın. Tasarlanmış, amaçlanmış bir mesafe değildi bu. Yalnızca böyleydi. Bazıları kendinden bu kadar uzak olabiliyordu. Ara verildiğinde soluklanmak üzere kapı önüne çıktılar. Uslan Geyme becerikli parmaklarla kendisine ot sararken Bendak'ın ilgisini çeken bu durumu konuştular. Bendak ustasının durumu açıklayan bir sözünü aktardı Uslan Geyme'ye. Bazı insanlar yaşadıkları bir deneyim sonucu bir kere de büyür ve ondan sonra bir daha büyümezler. Erken ustaların çoğu böyledir. 40'ında, 50'sinde ulaşmaları gereken olgunluktaki şiirlerini, 20'li yaşlarında verdiklerini, hayatlarının geri kalanı zor geçer. Ne zaman birinde ustasının bir sözünü aktarsa Bendak'ın sesine fazladan bir saygı gelirdi. Gene öyle olmuştu. Ustanızın sözünden farklı olarak şiirlerine bakacak olursak bu genç adamın büyümüş olsa bile ustalaştığı söylenebilir mi bilge şair diye sordu Uslan Geyman. Genç yaşta fazla akıl bazen insanın yolunu erken kapatır dedi benden. Yaşamışlık fazlası mı, görmüşlük fazlası mı bilmiyorum. Bu genç adamı erken yormuş. Yolculuğu kalmamış. Ağzından neredeyse kendiliğinden dökülen bu son söz birden genç şairin durumuna niye bu kadar takılmış olduğunu fark ettirdi Bendaga. Başkalarının maceraları üzerinden kendi yolculuğunu sınamaya, tartmaya başlamıştı. Bu bir dirilik belirtisiydi. Onun hala yolculuğu vardı. Belki de bu nedenle Uyku Hanı'na döndüğünde kendisi o an verdiği ani bir karar sansa da yolculuğunun geri kalanını yeni bir kimlikle sürdürmeye içinin gizlisinde karar vermişti. Yeni bir ad altında tamamlayacaktı yolunu. İnsan yalnızca giderken değil dönerken de kaçabilirdi. Sardığı yeşil su otundan derin bir duman çektikten sonra Uslan Geyman yolcunun bundan sonraki durağını sordu Bendak'a. Odragen'de gideceğim dedi Bendak. 13 dolunaylı yıl şenliklerini kaçırmak istemiyorum. Durdu. Uzak bir anıya kimsenin anlayamayacağı bir gönderme yapar gibi Uslan Geyman'ın duyup duymadığından emin olmadığı bir sesle yıllar önce bir kez kaçırmıştım dedi. Odragen'in adı bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor dedi Uslan Geyman. Ne büyülü bir şehir. Birkaç kez gitmişliğim vardır benim de. Bu yılki şenlikler pek görkemli geçeceğe benzer. İçini çekti Uslan Geyman. Bendak onun iç çekişlerini tanımaya başladığını düşündü. Odragenda'daki 10 üç dolunaylı yıl şenliklerinde kendisini tanıyan birilerinin çıkma olasılığını hesaba katmıyor değil, öte yandan bunca yılın deneyimiyle donandığını da biliyor benden. Bir insan kalabalıklar arasında kendini saklamak istediğinde görünürlüğünün derinlerinde kaybolarak da yapabilir bunu. Hep orada durduğu halde kimse farkına varmayabilir onu. Saklanmanın bir yolu da budur. En azından Bendag'ın en iyi bildiği yolu. İkinci bölümde okumacıların eskilerden seçtiklerinin yanı sıra birkaç genç şair daha çıkıp kendi şiirlerini seslendirdi kalabalığa. İçlerinden birinin ciddi bir gelecek vaat ettiğini sezdi Bendag. Böyle durumlarda olduğu gibi zaman onun için genişleyip uzadı. Bu duygu içinde artık kendisinin yeri almadı. Uzak bir zaman dilimini etinde, kanında, ruhunda duymasına neden oldu. İyi sanatın, iyi şiirin bir yardımı da buydu insana. Sizi sahip olmadığınız zamanlara taşırdı. Yalnız geçmişe değil, geleceğe de. Son olarak saygı niyetine Dehamar'dan birkaç şiir okundu. Usan Geyma Bendag'ın kulağına eğilerek yakın bir geçmişte Dehamar'ın uğradığı kanlı bir saldırı sonucu ölümden döndüğünü, bu saygı gösterisinde bununla ilgili olduğunu açıklama gereği duydu. Ne yazık ki bu korkunç olay burada Makrakamaş olmuştu. Bendag'ın ilgisi uyandı. Hancı'nın kendisine sözünü ettiği cinayetlerle ilgili olmalıydı bu. Usan Geyme çok tatsız bir konu bu. Çirkin ayrıntılarla bu güzel akşamı bozmak istemem diyerek kötü bir büyüyü bir an önce uzaklaştırmak ister gibi çabuk çabuk konuşup konuyu kapattı. Bendag gecenin daha sonrasındaki şiir sohbetine kalamayacak kadar yorgun hissediyordu kendini. Usan Geyme ben bir de kızıl su otu sarıp şiir sohbetine kalacağım diyerek onu uğurladı. Uğurlarken ertesi gün görüşeceklerini sanıyordu. Oysa uyku hanına vardığında Bendag'ın ilk işi yan odadaki hasta adama bakmak oldu. Bıraktığı gibi uyuyordu adam. Ateşi biraz düşmüş, terlemesi biraz kesilmiş gibiydi. Ona nohmaran yıldızı ve kekik otuyla karıştırdığı şekerli suyu içirirken özellikle uyandırmaya çalışsa da hasta adamın kendinden geçmiş baygın halini koruduğunu gördü. Yalnızca kirpikleri titriyordu. Böyle giderse bu yataktan sağ çıkamayacaktı. Bu durumda adamın çantasındaki kimliklere ihtiyacı kalmayabilir, iyileşse bile işlerinden birinin noksanını hemen fark etmeyebilirdi. Fark etse bile Bendag'ın yüzünü hiç görmemiş, onu hiç tanımamıştı. Ham defterine yazdırdığı uydurma adını Bendag bile ezberden söyleyemezdi. Bu kimliklerden hiç olmazsa biri onun işini kolaylaştırabilirdi. Bendag o an yaşam boyunca yapmamış olduğu bir şeyi yaptı. Yatağın altından çıkardığı çantanın gizli bölmesindeki kimliklerden birini çaldı. Çocukluğu dahil olmak üzere bu onun yaşamındaki ilk hırsızlığıydı. Bunun için 101 yıl beklemişti demek. Bu duygunun kendisini bu denli heyecanlandırıp diriltmiş olmasına şaşırdı. Kimliklerin yenilenme tarihi en yakın olanı elindeydi ki yolculuğuna yetecek kadar zaman tanıyordu kendisine. Birdenbire o an bilge şair Bendag'ı sonsuza kadar bu odada bırakmaya karar verdi. Kimlikte yazılan yeni adına baktı. Remsgana. Kendini yeni adıyla büyülemek ister gibi birkaç kez fısıltıyla tekrar etti. Remsganan, Remsganan, Remsganan. Bu ona iyi geldi. Birdenbire yeni bir hayat, yeni bir başlangıç kazanmış oldu. Eşyalarını geceden hazırlayıp sabahın erken saatinde uyku hanını terk etti. Uzun yola talimli sağrısı sağlam çatılı, çeşitli cinsle koşuma hazır atların, irili ufaklı posta arabalarının durduğu, şehrin çıkısındaki büyük meydanda ilk kalkacak olan posta arabası Makrakamaş'ın kuzeyindeki Naburi şehrine gidiyordu. Kestane doğrusu atların çektiği posta arabasında oturduğu pencere kenarına ısınmaya başlayan günün ilk rüzgarı, Anakara'daki yolculuğunun başlamış olduğuna inandırdı onu. Yolculukların sağlamasını hep esintiler, rüzgarlar, tabiatın fısıltılarıyla yapmıştı. Rüzgarın sesini duymadan yolculuğuna inanamayanlardandı. Anakara şimdi başlıyordu. 4. ayrımın sonu, sayfa 51.